Ayrım 5.
Sonra bu zavallı Kleopatra'yı bir kaiser azametiyle ve adeta zorla yalının altındaki taşlığa götürdü. Arkasını bir mermer direğe verdirdi. Sırtına da birçok yerleri yamalı, göğüs ve kol kısımları paramparça, yırtık bir entari giydirmek istiyordu. Maksadı kızı dilenci kıyafetine sokarak resmini yapmaktı. Dilber iki eliyle yakasını sıkı sıkıya tutmuş, ''Yok, yok, imkanı yok giymem.'' diye direniyordu. ''Rica ederim Kleopatra.'' ''Hayır, istemem, giymeyeceğim, istemem diyorum size.'' Zavallı kız bu kaprise daha fazla mukavemet edemedi. Genç adam daha böyle birçok oyuncakları kırabilecek kadar kuvvetli elleriyle kızı omuzlarından tutarak bu yırtık pırtık entariyi zorla giydirdi. Kendi de karşısına geçerek dilenci kız kıyafetine soktuğu Dilber'in resmini yapmaya başladı. Dilber fil dişinden yapılmış gibi lekesiz, kusursuz kollarını ve pembe göğsünü iyice örtemeyen o lime lime entarinin içinde koyu siyah saçları omuzlarına, sırtına ve vücudunun diğer çıplak yerlerine dökülmüş, için için ağlıyordu. Ah bu gözyaşları! Kendisine modellik etmek zorunda kalan dilenci kıyafetinde bir genç kızın gözlerinden akan bu yaşlar, ressama fırçasından dökülen boyalar kadar başarı sağlayabilirdi. Model, en titiz ressamları bile hayran edecek derecede güzeldi. Kollar, tatlı bir ilkbahar sabahı sırça renkli gökyüzünün sihirli kapılarını açmaya hazırlanıyor gibi görünen nurani kollar. Aşağıya doğru hafifçe meyillenen yuvarlakça omuzlar. Sonra üzerinden geçen yüzyılların binbir belasından kurtularak olanca parlaklığı ve canlılığıyla seyredenleri hala hayretler içerisinde bırakan eski Yunan heykellerinde bile az rastlanır bir göğüs. Hayret! İnsanların ve bilhassa kız çocuklarının vücut ve yüzce en büyük değişme devri olan 15 ile 17 yaş arasındaki 2 yıllık rahat bir hayatın Dilber'i bu derece güzelleştireceğini genç adam nereden ve nasıl tahmin edebilirdi? Celal şimdi fırçasını ve boyalarını bir yana bırakmış, oturduğu yerde dirseklerini dizlerine dayamış, parmaklarıyla saçlarını karıştırıyor, karşısında hala sessiz sessiz ağlayan perişan kıyafetli genç kızın bu tanrısal güzelliğini hayretler içerisinde seyrediyordu. Dakikalarca o durumda kaldı. Dilber hala ağlıyordu. Kendisini servet ve ikbal sahiplerinin sonu gelmez kaprislerine böyle esir eden talihine ağlıyordu. Ne kadar üzgün, ne kadar kızgın olduğunu gösteren baygın gözlerinden iplik iplik yaşlar dökülüyordu. Her genç kız gibi onun da sayılmak ve sevilmek en tabii hakkı değil miydi? Halbuki o haklar şimdi ayaklar altında eziliyordu. Uçları aşağıya doğru hafifçe meyletmiş ince hassas dudakları titreye titreye ta içinden boşanıp gelen hıçkırıklarla ağlıyordu. Ne kucağında ağlayacak bir anacığı ne de kendisine kanat gerecek bir babası veya ağabeyi vardı. Şu anda tanrısından başka güvenecek hiç kimsesi yoktu. Şu birkaç yıllık esaret hayatı bütün acıklı sahneleriyle gözlerinin önünde yine canlanmıştı. Uğradığı şiddetli hakaretler, haksız yere yediği hesapsız dayaklar, kırılan küçücük ümitleri, masumane arzuları. Genç kızın ıstırabını ve o anda içinden geçenleri Celal de anlamış olacak ki yavaşça iskemlesinden kalkarak ''Affını rica ederim Kleopatra, bilmeyerek seni müteessir ettim. Madem ki istemiyorsun, ben de bu fırçayı kırarım. İşte affet diyorum, tarziye veriyorum sana. Fakat hala niçin ağlıyorsun?'' diye kızı teselli etmek istedi. Dilber hiç cevap vermedi. Sırtındaki dilenci entarisini çıkarıp kendi elbisesini giydi. Hıçkırıkları dinmişti. Zehirli gözyaşlarını şimdi sessiz sessiz içine akıtıyordu. O güne kadar hiçbir kadın Celal'i ciddi şekilde ilgilendirmemiş, 23 senelik hayatına aşkın ve ıstırabın zerresi karışmamıştı. Şu anda karşısında karanfil yaprakları kadar zarif, ince, hassas dudakları titreye titreye ağlayan genç kıza karşı kalbinde mahiyetini henüz kendi de tayin edemediği bazı müphem hisler uyanmaya başlıyordu. Dünya yüzünde eski Yunanlıların her biri gerçekten ayrı bir sanat abidesi olan kadın heykellerinden başka güzel tanımayan genç ressam galiba seviyordu. Teessürden buz kesilmiş elini, zihninde ilk ışınlarını yaymaya başlayan bu ilk aşkın hararetiyle ateşler içerisinde yanan alnına götürdü. Biraz düşündükten sonra, ''Fakat bu oyuncak bana niçin bu kadar dokundu?'' diye kendi kendine sordu. Kıza hiçbir şey söylemeden yukarı çıktı. O güne kadar hiç farkına varmadığı büyüleyici bir güzellik, kalbini altüst etmiş ruhunda dinmez fırtınalar yaratmıştı. Bu ruhi sarsıntılar içinde bir iki gününü düşünmekle birkaç gecesinde uykusuzlukla geçirdi. Bu müddet zarfında Dilber'e rastladıkça artık eskisi gibi şakalaşmıyor, hiçbir şey söylemiyor, yalnız gizlemeye çalıştığı aşikâne bakışlarını kızın üzerinden ayıramıyordu. Dilber artık oyuncak değildi. Kleopatra artık Juliet, dipnot, Büyük İngiliz şairi Shakespeare'in Romeo ve Juliet adlı trajedisindeki kadın kahraman olmuştu. Günler günleri takip ediyor, birbirini kovalayan bu tereddütlü günlerde genç adam bir takım garip düşüncelere dalıyor, gözlerinin önünde perde perde açılan nurlu bir ufka, yepyeni bir aşk alemine doğru kendisi de farkında olmadan koşuyordu. Ne garip bir değişiklikti bu. Gözünde her şey yavaş yavaş değişiyordu. İnsanlar, hayvanlar, tabiat, her şey, her şey. Geceleri yatağına çekilip de şairane tasavvurlara, aşikane hayallere daldığı zaman kendini başka bir alemde zannediyor, sabahlara kadar gözüne bir damla uyku girmiyordu. Gecelerdir sürüp giden uykusuzluktan yüzü süzülmüş, gözlerinin etrafı halka halka olmuştu. Yine böyle uykusuz ve ıstıraplı bir geceydi. Ani bir kararla sıçrayarak yatağından kalktı. Kendi kendine "Bir kerecik daha," dedi. Evet, onu bir kere daha görecekti. Çok heyecanlıydı. Kalbi göğsünden fırlayacakmış gibi hızlı çarpıyordu. Dilber'in yattığı odanın kapısına gelince durdu. Helecan. Oh, seven kalplere daima musallat olan bu helecan. Elleri titriyordu. Kapının tokmağını çevirecek takatı yoktu. Ansızın vicdanının derinliklerinden gelen bir ses kendisini ikaz etti. Böyle gece yaraları bir genç kızın yatak odasına harimi ismetine haydut gibi girmek cinayet değil miydi? Evet, düpedüz cinayetti. O anda bütün gözlerinin kapandığı o karanlıkta vicdanı sanki karşısına dikilmiş, gazaplı bakışlarla kendisine dik dik bakıyordu. Şiddetli bir utançla ellerini yüzüne kapadı. Esir olduğu için vücudu, sağlığı hiç düşünülmeyerek takat getiremeyeceği ağır işlerde kullanıldıktan başka, şimdi de o zavallının namusunu, iffetini ayakları altına almak. Dünyada bundan daha büyük alçaklık tasavvur edilebilir miydi? Titreyerek geri çekildi. Fakat heyhat, aşkın karşı konulmaz üstün kuvveti iradesini de temelinden sarsıyordu. Zihninde yaptığı çılgınlığı mazur gösterecek sebepler uydurmaya çalıştı. Fakat benim hiçbir kötü niyetim yok. Sadece o tanrısal güzelliği bir kerecik daha görmek istiyorum, hepsi bu kadar, diye düşündü. Sonra yavaşça kapının tokmağını çevirdi. Ürkek adımlarla kızın yatağına yaklaştı. Genç kız sırt üstü uzanmış, bütün bir günün yorgunluğu ile derin bir uykuya dalmıştı. Pek yorgun ve takatsız olduğu halinden anlaşılıyordu. Baş ucunda bittiği için sönmüş bir mum vardı. Yanı başında hala yanmakta olan gece kandilinin titrek ışığı altında daha da güzel görünen gözlerinin etrafındaki birkaç ince çizgiden genç kalbinin bütün ıstırapları açık açık okunuyordu. Dikkat etti. O güzel gözlerin sevdalı gölgesi olan uzun kirpikleri yaş içindeydi. Demek ağlamıştı. Fakat niçin? Genç adamın hayret ve takdirle açılmış gözlerine o anda kızın dağınık saçları arasında duran bir şey ilişti. Biraz daha dikkat edince bunun bir resim olduğunu hayal meyal fark etti. Evet, bu bir resimdi. Fakat kimin? Resmi eline alıp bakmak istedi. Fakat ne hakla? Zavallı bir esrin uykuda bulunmasından faydalanarak belki en kıymetli bir yadigarını görmeye, belki en kutsal bir sırrını öğrenmeye kalkışmak ne büyük vicdansızlıktı. Bu resim belki dünyada biricik tesellisi olan annesinindi, belki de babasının yahut sevdiğinin. Kalbi yine hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı. Bu son ihtimal karşısında iradesini artık büsbütün kaybederek resmi eline aldı. Uykudaki güzel kızı şairane bir surette aydınlatan kandilin titrek ve sarı ışığına yaklaştırıp da baktığı zaman yüzü birden kül gibi oldu. Bu kendi resmiydi. Sevinçten, heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Hemen oracıkta ellerini yüzüne koyup ağlaya ağlaya bu genç kızın ayaklarına kapanmak ihtiyacıyla yanıyordu. Fakat kendisini uyandırmak ve belki gece yaraları hırsız gibi odasına girdiği için gücendirmek korkusu ile resmi yine yavaşça aldığı yere bıraktı. Sevgilisini müştak bakışlarla bir kere daha doya doya seyrettikten sonra çıkıp odasına gitti. 23 senelik hayatında ilk defa olarak o da bir kızı seviyordu. Bölüm 7. Kızgın güneş ufkun kızıllıklarına gömülmüş, arabi ayın 14'üne rastlayan uzun ve sıcak bir yaz günü sona ermişti. Akşam üzeri bahçedeki koca ağaçların yapraklarından meydana gelen yemyeşil bir semanın altında Asaf Paşa ailesi, yeğenlerinden iki genç hanım da davetli bulunduğu halde akşam yemeği yiyorlardı. Yalnız Tesliye'nin hafif bir nezlesi olduğu için annesi Zehra Hanım kızının bu küçük rahatsızlığını her ana gibi gözünde büyütmüş, onun bahçeye inmesine mani olmuştu. Yemek esnasında yapraklar arasından vuran ay ışığı sofranın bembeyaz örtüsü üzerinde sönüp parlarken Tesliye'nin gayet zengin ve mevki yüksek bir paşa ile evleneceğinden bahsediliyordu. Davetli yeğenlerden biri Paris'in son modasına uyarak giydiği uzun etekli açık mavi elbisesi ve boynuna taktığı 2-3 dizi inci ile tamamen şarka mahsus mübalağalı hayallerden sayılmazsa sabaha karşı sönmek üzere olan yıldızlarıyla gökyüzüne benzemişti. Bu genç hanımlar biraz önce amcalarının yalısına geldikleri zaman bir taraftan yaşmaklarının iğnelerini çıkarıyor, bir taraftan da vapurda boş kamera bulamadıkları için dipnot, o devirde hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar şehir hattı vapurlarında ayrıca ikişer, üçer kişilik özel kameralar vardı. Aralarında oturmak zorunda kaldıkları bazı kadınların terbiyesizliğinden şikayet ediyorlardı. Bahis konusu olan kadınlar, fakirliğin ve sefaletin sebep olduğu kıskanç bakışlarla kendilerine önce dik dik bakmışlar, daha sonra bununla yetinmeyerek biraz da terbiyesizlikleri icabı dil uzatmaya kalkışmışlardı. Aralarında oturan bu iki genç kızın yaşmaklarına, feracelerine, giyinişlerine hatta yürüyüşlerine bin türlü bahane bularak şu yosmaların haline bakın ne günlere kaldık a dostlar, başımıza taş yağmadığına şükür diye açıkça kendilerine taş atmışlardı. Küçük kız kardeş daha ziyade müteessirdi. Uğradığı muameleden yüzü hala utançla kızarıyor, Meryem Ana'nınki kadar temiz namuslarına edepsizce dil uzatıldığı zaman kadınlara pek yaraşan şahane bir nefretle sokağa çıkmak caiz değil ki, iki paralık mahalle kadınları ciğeri beş para etmez bir takım serseriler insanı sokağa çıktığına çıkacağına bin kere pişman ediyorlar diye dert yanıyordu. Gerçekten de o gün vapurdan çıkarlarken birkaç terbiyesiz kendisine sarkıntılık etmiş, hatta kalabalıkta çimdik atmış, o güne kadar hiç işitmediği münasebetsiz sözler söylemişti. Umumi ahlak, umumi terbiye namına tepeden tırnağa örtüler altına soktuğumuz, kafes arkalarında hapsettiğimiz Türk kadınına milli namusun yüzüne tükürür gibi sokaklarda hayasızca laf atmak. Sonra da Avrupalılar kadınlarımıza niçin çarşaf giydirdiğimizi sorunca kendilerine karşı beslediğimiz saygıdan cevabını vermek. O ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bunların birbirine taban tabana zıt şeyler olduğunu hiç değilse itiraf etmeliyiz. Vücutları memleket için hiç de övünülecek bir matah olmayan bir takım gençlerimiz var ki kanarya sarısı renginde boyun bağları, kenarları gayet kalın siyah şeritli açık renk ceketleri, mavi pantolonlarıyla bütün gün sokakları arşınlar, önlerine gelen kadına sarkıntılık ederler. Bunlar umumi namusa musallat olurlarsa e'sini bile bilmedikleri edebiyata da öylece saldırırlar. Edebiyatta en çok alkışladıkları sosyal toplumun kültür ve eğitiminden yoksun bulundukları için daimi bir sefalet ve cehalet içinde yüzen aşağı tabakaya mensup bir takım seviyesiz insanları imrendirecek surette sövüp sayan sözüm ona bazı tenkitçilerdir. Onlarca en değerli yazar, kırılası kaleminden gerçek deha sahiplerinin yüzüne mürekkep tüküren, daha yerinde bir deyimle en mükemmel şekilde sövüp sayandır. Sabahtan akşama kadar içtikleri sigara dumanlarından parmakları sapsarıdır. Oturdukları mahallenin pek düzgün olmayan yollarında düşmemek için eğilerek yürüdüklerinden, yazılarını daima eğilerek yazdıklarından, terbiyeleri icabı daima eğilerek selam verdiklerinden ve menfaat umdukları yerlerde daima iki büklüm durmaya alıştıklarından, Lale Devri'nin ünlü şairi Nedim'in Kambur Felek için devşirmededir ihsan-ı şebürüz, piri feleğin anın için kaddi dütadır. Dipnot diye devrin sadrazamı kendisinin de hamisi ve kadeh arkadaşı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'yı methetmeye başlar. İstanbul'un niteliklerini ve güzelliklerini layıkıyla anlatmak ne mümkün. Maksadımız hemen o el açık sadrazamı övmektir. Onun saçtığı altınları gece gündüz devşirmeye uğraştığı için feleğin beli iki kat olmuştur. Onun kamburluğundaki gerçek sebep budur. Dediği gibi genç yaşlarında iki kat olmuş belleri, gıdasızlıktan toprak rengi almış gözleri, hilekarlık ifade eden küçük siyah gözleriyle bütün kadınları, kızları kendilerine hayran sanırlar. Hele bunların içinde ana dilleriyle mektup yazacak veya o yazdığı mektuptan daha düzgün olmamak üzere şurada burada bir iki yazı yayımlayacak kadar kara cümlesi olanlarla konuşmak isteyenlerin vay haline. Sadece adını duydukları Lamartin'den dipnot, Lamartin, 1790-1869, ünlü Fransız şairi ve siyaset adamı. Gülerek bahsederler. Yalnız resmini gördükleri Victor Hugo'yu, dipnot, Victor Hugo, 1802-1885, ünlü Fransız edebi. küçümserler, dudak büküp geçerler. Efendiden bir adam kendilerini edep ve terbiye dahilinde biraz tenkit edecek olsa hemen ateş kesilir. Büyük İskender'in kendi uyrukluğu altına almak istediği bir imparatora hitabı kadar mağrur ve azametli bir tavırla baba hindiler gibi kabara kabara ben sana kalemimi gösteririm derler. Acaba ne yapacaklar? Hiç. Hiçbir şey. Gayet adi bir iki kelime oyunu ile mükemmel bir surette sövüp sayacaklar. Hepsi o kadar. Ellerinden zaten başka ne gelir ki? Bu zibidiler için söylenecek daha çok şeyler var. Fakat kısa keselim de yine konumuza dönelim. Mevki ve ikbal hırsı, üstünlük arzusu, zenginlik ve gösteriş sevdası her kadında olduğu gibi Asaf Paşa'nın karısı Zehra Hanım'da da ziyadesiyle mevcuttu. Kızını pek zengin, pek asil ve mevkisi pek yüksek bir paşa ile evlendireceğinden son derece mesuttu. Sade ağzı ve gözleri değil, bütün çehresi adeta canlı bir tebessüm halindeydi. O anda oğlunu hatırladı. Onun için de böyle dört başı mamur bir izdivacı çok arzu ediyordu. Fakat gözü pek yükseklerdeydi. Bazen kendi kendine hayaller kurar, İstanbul'un en zengin, en asil, en büyük ailesinin kızını düşünür, sonra bununla da yetinmeyerek Celal'i saraya damat vermeyi bile hatırından geçirirdi. Her zaman çok konuşan, mütemadiyen şakalar yapan Zehra Hanım, dakikalardan beri önündeki yemeği unutmuş, derin düşüncelere dalmıştı. Celal gençti, yakışıklıydı, asil bir ailedendi. Bütün bu meziyetlerinden başka mükemmel bir ressamdı. Hangi büyük aile ona kızını vermeye can atmazdı? O sırada dalgın düşünmekte olan oğluna hitaben, "Celal," dedi, "kız kardeşini tebrik için gözlerinden öptün mü? Ne bahtiyar bir evlenme değil mi? Bilmem, kendisinden sorunuz." "Niçin sorayım? Evlenmelerde aranılan en önemli şartlar asalet, zenginlik ve mevki değil midir?" "Hayır anneciğim, ben öyle düşünmüyorum. Önce namus ve güzellik. Saydığınız şartlar aşkta bu ikisinden sonra gelir." "Asalet ve ikbal bunlara mani mi? Bence herkesin gıpta edeceği yüksek bir mevki, asaleti ve zenginliği olmayan bir insanla sadece yakışıklıdır diye hayatını birleştirmek düpedüz adiliktir. Hem evlenmede en ziyade aranılan şeylerden biri de tabiat ve karakter uygunluğu değil midir? Birisi toplumun en yüksek tabakasında, öteki en aşağı kısmında terbiye görmüş iki kişinin birbirleriyle anlaşarak iyi geçinmeleri kabil midir? Zenginliğin ve bolluğun devamlı itinalarıyla büyütülüp eğitilmiş asil bir erkeğe, yoksulluk içinde yetişmiş fakir bir kız yahut da aynı geniş imkanlarla, aynı elverişli şartlarla yetişmiş bir kıza fakirliğin ve yoksulluğun kayıtsızlıkları içinde büyümüş bir erkek nasıl layık olabilir? Birisi daima aşağılık duyguları içinde kadir ve itibarının her gün biraz daha eksildiğini, öteki de haysiyetinin daima kırıldığını hissede ede yaşamalarında nasıl bir saadet tasavvur ediyorsun? Yıldızlar karanlık içinde parladığı gibi fakirlik ve sefalet içinde parlayan saf ve yüksek ruhlar yok mudur? Bir kalp sevmek için mutlaka zenginliğe ve asalete mi muhtaçtır? Bence en gerçek saadet temiz bir ruhun aynası olan iki güzel göz, en büyük zenginlik de iyi bir kalbin hislerini gösteren gül renkli dudaklardan akseden tatlı bir tebessümdür. Güzellikten daha büyük zenginlik, kalp asaletinden daha büyük asalet olur mu? Celal'in bu sözleri üzerine annesi Zehra sofrada bulunanlara dönerek, "Ben," dedi, "asil kişilerin ressam veya şair olduklarını hiçbir zaman istemem. Fazla hayalperest oluyorlar. Halk arasındaki yüksek mevkilerini, haysiyetlerini kıracak, kendilerini küçük düşürecek bir takım boş fikirlere saplanıyorlar. İşte Celal, söylediklerini işittiniz." Sonra oğluna dönerek ilave etti, "Zenginlik ve asalet hakkındaki fikirlerini hiç beğenmedim Celal." "Beğenmeyebilirsiniz anneciğim. Belki ben yanlış düşünüyorum. Fakat bunlar benim en samimi duygularım, en samimi düşüncelerim ve en samimi kanaatlerimdir. İnsan hiç kimseye, bilhassa tanrısına ve annesine asla yalan söylememelidir." Bu konuşmalar esnasında Asaf Paşa yeğenleriyle meşgul oluyor, lakırdıya hiç karışmıyordu. Güle eğlene yemeklerini bitirdiler. Böyle sofralarda yemek sonlarına doğru çok defa artan neşeli konuşmalar ve ara sıra duyulan kahkahalar, o gece rahatsız bulunan Tesliye Hanım'ın yattığı oda kapısının eşiğinde garip bir hüzünle küçük hanımını bekleyen Dilber'in kulaklarına kadar aksettikçe zavallı kız daha fazla üzülüyor, saf ve temiz kalbinde henüz filizlenmeye başlayan gizli bir aşkın etkisi altında işittiği bu sözler kendisine pek dokunuyordu. Zenginliklerine ve asaletlerine mağrur, neşe ve saadet sarhoşu bu genç hanımların, bu genç beylerin çılgın kahkahaları kulaklarında uğuldadıkça, böyle kapı eşiklerinde bu kadar yüksek, bu kadar asil bir beyin aşkıyla ne yapacağını bilemiyor, mahzun mahzun ağlıyordu. Yemek faslı bitmiş, hepsi sofradan kalkmışlardı. Mehtap'a karşı ağaçların arasında gülüşerek gezerlerken annesi bir aralık Celal'in yanına yaklaştı, laf olsun diye sordu. Celal, sen sigarayı terk mi ettin? Genç adam uykudan uyanır gibi hal ile, hayır anne unutmuşum diye cevap verdi. Zehra'nın birkaç gündür oğlunun halinde bir fevkaladelik olduğunu, yalnız annelere mahsus o yanılmaz kesin sezişle anlamıştı. Bu değişikliğin sebebini öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Fakat bu gece oğluyla bu konuda daha fazla konuşmayı doğru bulmadı. Fazla bir şey söylemeyerek kızının yanına çıktı. Tesliye Hanım'ın kapı eşiğinde oturmuş beklemekte olan Dilber, hanımını görünce hemen ayağa kalktı. Gözleri ağlamaktan kıpkırmızıydı. Zehra Hanım sordu. Sen ağladın mı Dilber? Hayır efendim. Gözlerin niçin kızarmış öyle? Bilmem efendim. Demin gözüme bir şey kaçmıştı, belki ondan. Hanımefendi başka bir şey söylemedi. Kızının odasına girdi. İçeride yavaş sesle bir şey konuştukları işitiliyordu. Biraz sonra odadan çıktı. Dilber'e yine bir şey söylemeyerek bahçeye indi. Tesliye ile Dilber'den başka hepsi arabalarla Fener'e gittiler. Bir iki saat gezintiden sonra yalıya döndüler. Herkes yatak odalarına çekilmiş ve yorgunluğunun tesiriyle hemen uyuyivermişti. Yalnız Celal'in gözlerine bu gece bir türlü uyku girmiyordu. Güneşin gökyüzünde yükselişi uyuyanları uyandırdığı gibi ayın öylece aşıkça her tarafa yankılanan parlak ışınları da bu heyecanlı genci uyutmuyordu. Yatağının içinde bir sağa bir sola dönüyor, odasını dolduran ay ışınlarına dalarak şairane hayaller kuruyordu. Ne yapsa uyuyamayacağını anladı. Yatağında doğruldu. Uyumaya belki faydası olur diye yanındaki etajerden eline bir kitap aldı. Bir saat içinde belki 30-40 sayfa okudu. Fakat okuduğu şeylerin bir kelimesini bile anlamıyordu. Uykusuzluğun verdiği bir sıkıntıyla yatağından kalktı. Saatine baktı. Sabah yaklaşıyordu. Çiçekler arasında şahane bir şafak seyretmek için bahçeye inmeye karar verdi. Giyindi. Kimseyi uyandırmamak için ayaklarının ucuna basa basa merdivenlerden indi. Alt kat odalarının açık bir penceresi önünde birisinin gamlı gamlı düşündüğünü gördü. Korkarak ve çekinerek yanına yaklaştı. Pencere önünde oturmuş düşünen Dilber'di. Galiba o da hiç uyumamıştı ki gündüz elbisesi hala üstündeydi.